köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Sesi Radyosu'nda Gönül Köprüsü Kurumlarımız programından sesimizin soluğumuzun ulaştığı dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selam, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Mikrofonlarda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Hep birlikte bugünkü programımıza başlıyoruz. Evet, Gönül Köprüsü Kurumlarımız programımızın amacı Türkiye'mizin yurt dışında yüzünü ağırtan kurumlarımızı ve gönlü güzel insanlarımızın gerçekleştirmiş oldukları insandan insana ulaşan en kutsal görevleri sizlerle paylaşmak da sevgili dinleyiciler. Türkiye kültür varlığına dayalı kamu diplomasisi açısından çok önemli bir süreci Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşuyla başlattı. Yunus Emre Enstitüsü Türkiye'nin kültürel kimliğini, tarihini, birikimini, özellikle yakın akraba topluluklarıyla sıcak ilişkilerini sergileyen çok önemli bir kurum olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yurt dışında özellikle gençlere yönelik çalışmalarıyla gündemde olan ve her geçen gün isminden ve çalışmalarından daha çok bahsettiren Yunus Emre Enstitüsü'nü tanıtmaya ve sizlerin merak ettiği sorulara yanıt almaya çalışacağız bugün. Evet, bugün konuğumuz Yunus Emre Enstitüsü Kültür, Sanat ve Projeler Müdürü Sayın Babür Turna. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, değerli dinleyenler, Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından birisi olan Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşu, çalışmaları, misyonu, vizyonu ve projelerini bu programda sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Gönül Köprüsü Kurumlarımız programında. Bir devletin var olabilmesi için sevgili dinleyiciler olmazsa olmazlardan bir tanesi dili ve kültürüdür. Devletleri yaşatan dil ve kültürdür ve buna dönük çalışmalarıyla tanıdığımız öncelikle Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşundan başlayalım mı? Sayın Babür Turna, buyurun.
Tabii ki. Enstitü 2007 yılında aslında kanunu hazırlanmış bir şekilde gündeme geldi. Fakat fiilen hayata geçmesi 2009 yılını buldu.
Hı hı.
Bir kamu vakfı statüsünde kurulduğu için aslında bizim üst kuruluşumuz Yunus Emre Vakfı'dır.
Evet.
Yunus Emre Enstitüsü bunun bir alt birimi olarak hayata geçti. 2009 yılında resmi açılışı yapıldıktan sonra da hızla alanda çalışmaya başladı. Tabii bizim alandan kastımız yurt dışı.
Evet.
Enstitümüzün görev tanımı itibariyle yurt dışında Türk kültürünü, sanatını, dilini her şekliyle en doğru yöntemlerle, en doğru vasıtalarla tanıtmak üzere kurulmuş bir kurumuz. Bu bakımdan yurt dışındaki muadil kurumlarla kıyaslandığında aslında kuruluşu epey geç kalmış bir kurum olmakla birlikte biz de bu kısa zamanda elimizden geleni yapmaya çalıştık.
Muadilleri derken yani diğer devletlerin bu
evet,
branş üzerindeki çalışmalarından mı bahsediyorsunuz?
Evet, bildiğiniz gibi özellikle Avrupa'da bu konu yani kültür diplomasisi ve kültür diplomasisi yürütecek kurumlar çok eski geçmişe dayalı, çok önce yıllar önce kurulmuş kurumlar. Yani 100-150 yıllık kurumlardan bahsediyoruz.
Hı hı.
Tabii onların kuruluşundaki ihtiyaçlar ve amaçlar ne olduğu tartışılabilir ama Yunus Emre Enstitüsü'nün varlığı böyle bir enstrümana ihtiyaç Türkiye'de artık ortaya çıktıktan sonra hızla çalışmalara başlanmış ve bunun altyapısı hazırlandıktan sonra da Yunus Emre Enstitüsü kurulmuş.
Faaliyetlere başladı diyorsunuz.
Evet.
O zaman buradan şöyle devam edelim. Hangi amaçla kuruldu ki geç kalmış bir kuruluş dediniz. Yunus Emre Vakfı olarak kuruldu, ardından enstitü olarak sizler devam ediyorsunuz. Hangi amaçla kuruldu?
Vakfın amacı kanunda ifade edildiği şekliyle Türk kültürünü, sanatını ve dilini tanıtmak. Yani en basit şekilde bu şekilde ifade edebilirim.
Hı hı.
Bunun tabii çok farklı katmanları var. Kültür, sanat ve dil dediğimiz şey basit birer kelime gibi gelse de aslında çok derinlikleri olan, çok farklı alanlar, çok farklı faaliyet türlerine kapı açan branşlar. Dolayısıyla biz aslında Türkiye'nin tanıtımı, Türkiye'nin doğru tanıtımı ile ilgili her ne varsa onunla ilgileniyoruz açıkçası.
Hı hı.
Kültür ve dil tabii bunların içinde en başat olanları bir ülkenin, bir milletin kültürü dediğimiz zaman çok çok farklı alanlar gündeme gelebiliyor. Önemli olan burada Türkiye'yi en doğru biçimde tanıtmak ve aslında bizim nihai amacımız Türkiye'nin yurt dışındaki imajını en doğru biçimde, en uygun şekilde anlatabilmek, aktarabilmek ve insanlarla sizin az önce bahsettiğiniz bir zikrettiğiniz bir insandan insana ifadesini en uygun şekilde gerçekleştirebilmek.
Evet, o zaman burada devreye şu giriyor, özellikle de artık 2017 yılında günümüz dünyasında bu kültür dejenerasyonunun, kültür erozyonunun yaşanmış olduğu bir dönemde zannediyorum ki Yunus Emre Enstitüsü ya da bu tür çalışmaların önemi bir adım daha öne çıkıyor. Bir devlet için dilin ve kültürün önemi nedir? Yani şimdi öyle bir rekabet halinde ki ve şu an için baskın kültürler var dünyada ve buna karşı da herhalde bir çalışma içerisinde olması gerekiyor ki bir devletin varlığından bahsetmiştim programın başında. Evet. Onun için burada bir dilin ve kültürün devlet açısından önemi nedir?
Şimdi devlet dediğimiz aygıt aslında çok büyük bir aygıt ama iletişim kanalları sonuçta her toplum için, her medeniyet için, her dönem için aynı.
Hı hı.
Zaman içinde özellikle 20. yüzyılda bu konuyla ilgilenen uzmanlar şunu fark ediyorlar ki devletin bildiğimiz anlamda bir soğuk yüzü var, bir mesafeli yüzü var. Bir de bir onun toplumsal anlamda, onun medeniyet anlamda temsil ettiği değerler var. Bunların tanıtımı, bunların duyurusu, bunların başka toplumlara aktarımı o devletin, o ülkenin, o toplumun daha doğru, daha nitelikli ve daha sağlıklı bir biçimde anlaşılmasına, o ülkenin, o toplumun imajının, algısının daha yerinde, daha verimli, daha etkin bir biçimde tanıtılmasına imkan sağlıyor. Dolayısıyla kültür diplomasisi dediğimiz şey bu ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. Yani siz bir toplumun karşısına devlet olarak çıktığınızda sizin algılanış biçiminiz farklı. Toplumun ürettiği değerler, medeniyet değerleri, kültür değerleri, dil değerleriyle çıktığınızda algılanışınız bambaşka oluyor. Dolayısıyla kültürün ve dilin, devletin ya da toplumun diyebileceğimiz daha geniş kapsamlı düşünecek olursak tanıtımındaki önemi burada. Hayati bir rol oynuyor. Bir insan sizi dilinizle, sizi kültürünüzle, sizi ürettiğiniz değerlerle, sizi ürettiğiniz sanat eserleriyle tanıdığında size olan bakışı daha sıcak, daha samimi ve daha gerçek bir bakış oluyor. Dolayısıyla insana ulaşmanız, insana kendinizi anlatmanız bu açıdan çok daha
çok
kolay.
Çok daha önemli ve burada o kültürün korunması da çok önemli. Aslında bana göre kültür hayatın tatlarından, renklerinden, zevklerinden bir tanesi. Hayatı evet. Anlamlı ve zevkli kılan alanlardan bir tanesi. Hani biraz önce dediniz soğuk yüzü dediniz. Yani böyle burada kalıplaşmış işte belirli değerler vardır. Ama kültür bunlardan biraz daha ayrışır. Daha renkli, efendim işte sosyal içeriklidir. İnsanların kaynaşmasını, efendime söyleyeyim hayattan zevk almasını ya da bunların yansıtıldığı bir alan diyebilir miyiz biz buna?
Elbette, elbette. Önemli olan burada biz kendimizi Türk toplumunu misafirperver bir toplum olarak görüyorsak, bunun anlatılması için de uygun şartları ve uygun enstrümanları bulup kullanmak zorundayız. Yani bu sadece sözde kalmamalı. Dolayısıyla siz yurt dışında bir kültür merkezi açtığınız zaman bu aynı zamanda Türk misafirperverliğinin de bir temsilcisi olmalı. Yani dil ve kültür dediğimiz şey sadece sanat eserleriyle, edebiyat eserleriyle ya da benzeri kalıplarda üretilmiş belirli ürünlerle sınırlı kalamaz. Tabii ki bunların çok büyük önemi var ama bunlara giden yolda başka değerler, toplumsal değerler de ön plana çıkıyor. Dolayısıyla siz Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yola çıktığınızda bir insanı kapıda karşılama tarzınızdan, o insana selam verme tarzınızdan başlayın. O insanla aynı sofrada yemek yeme üslubunuza, usulünüze kadar her şey sizin
bunun
kültürünüzü ve sizi
yer alıyor.
Temsil ediyor ve sizin kimliğinizi oluşturuyor. Bu şekilde insana ulaştığınızda bir sonraki aşamada o insan sizin dilinizi, sizin kültürünüzü, sizin değerlerinizi, sizin ürettiğiniz başka şeyleri öğrenme merakına kapılabiliyor. Dolayısıyla Yunus Emre bir anlamda bu kapıyı açmak üzere kurulmuş bir eşik kurumdur diyebiliriz.
Ve ben bir anekdot araya sıkıştıracağım. Şimdi biz Amerika'dayken hocamız sınıftaki öğrencilere soru soruyordu. Konu da düğün ve gelinlikti. Japon öğrenciler vardı ve onlara şunu sormuştu. Düğününde sen ne giymek istersin diye. Kız öğrenci şunu söyledi. Gelinlik, beyaz gelinlik giymek istiyorum dedi. Hoca buna itiraz etti. Ya dedi şimdi herkes beyaz gelinlik giyerse dünyada dedi. Yani bunun çok bir özelliği, zevki kalmayacak dedi. Lütfen dedi siz dedi kimonolarınızı giymeye devam edin ki dedi. Bu renklilik, bu farklılık devam etsin dedi. Yani bizler de onları görelim, beğenelim. Yani bir farklılığı, güzelliği paylaşalım demişlerdi. Burada aslında işte o kültürlerin korunması ve kültürlerin karşı tarafa anlatılabilmesi, ifade edilebilmesi çok önemli dedik. Ve şimdi buradan Yunus Emre dediniz ve Yunus Emre Enstitüsü ismi Nereden geliyor? Neden Yunus Emre? Çünkü Yunus Emre dediğimiz zaman aslında biraz böyle benim yüreğim sızlayarak, çünkü bugüne kadar kültürel değerlerimize, edebi değerlerimize çok sahip çıkamadık ve Yunus Emre hakikaten bizim toplumumuz açısından bir değer ifade ediyor. Neden bu ismi verdiniz?
Bu isim aslında 2007 yılında Yunus Emre Enstitüsü, Yunus Emre Vakfı Kanunu oluşturulurken ortaya atılmış ve o zaman benimsenmiş bir isim. Hepimizin de çok büyük bir sıcaklıkla, çok büyük bir heyecanla benimseyip, kabul edip, gururla taşıdığımız bir isim. Bunun tabii arkasında şöyle bir mesaj var ki bunu sanıyorum Yunus Emre'yi tanıyan, Yunus Emre'yi az çok bilen herkes hakkını teslim edecektir. Çok zor bir ortamda, çok zor bir dünyanın, çok zor şartlarının yaşandığı bir dönemde
13. 14.
Evet, tam geçiş döneminde Anadolu'nun çok ciddi karışıklıklar, siyasi ve askeri anlamda bunalımlı olduğu bir dönemde bu dünyaya gelip çok basit, çok sıradan diyebileceğimiz kelimelerle çok önemli, çok derinlikli mesajlar verebilme ve bunu da her zaman ve her zaman insanlık, kardeşlik motifiyle ve mesajıyla birleştirebilme başarısında saklı. Bizim de yola çıkarken aslında bu isimden ilham alarak hareket etmemiz gerektiği sonucu bir anlamda enstitümüzün ismiyle de ortaya çıkmış oluyor. Yani çok zor şartlarda, çok sıkıntılı ortamlarda, ister bizim için olsun ister dünyanın farklı bölgelerinde olsun, insanlara her zaman bir el uzatabilme, insanlarla yüz yüze görüşebilme, insanlarla temas kurabilme ve herhangi bir art niyet ya da menfaat olmaksızın birlikte bir şeyler yapabilme ve bu dünya hayatını en yaşanılabilir hale getirme amacına hizmet edecek şekilde hareket etmemiz gerektiğini sürekli hatırlatıyor bu isim bize.
Evet, gerçekten Yunus Emre Türk toplumunun yakından tanıdığı ve sevdiği bir değer sevgili dinleyiciler. Konuşurken sık sık onun şiirlerinden, sözlerinden alıntılar yaparız. Onun alışkanlıklarından, onun ahlaki değerlerinden sürekli örnekler veririz. Hakikaten ve şairdir. Aynı zamanda Türkçeyi en güzel şekilde kullanan şairlerimizden ya da halk ozanı nasıl değerlendirirsek, diğer taraftan da mutasavvıftır. Tasavvuf ehlidir. Edep insanıdır ve onun şiirleri, özellikle dilimizle ilgili söylemiş olduğu mısraları aklımızda, mesela onun ilk aklıma gelen söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Yani şu dörtlüyü hakikaten çok sık kullanırım ve birçok şeyi çok kısa bir şekilde anlatan bir dörtlüktür diyoruz biz. Devam edeceğiz. Gökçen Hanım, zannediyorum bir sorunuz var.
Eğitimle devam edeceğim. Kültürden bahsettik ama genel olarak bakıldığında Yunus Emre Enstitüsü eğitimle paralel olarak gidiyor diyebilir miyiz?
Bizim için tabii eğitim dediğimiz zaman öncelikle aklımıza gelen ve ön plana çıkan faaliyet türü Türkçenin öğretimi. Bunu birinci başlık olarak alalım. Buraya bir mim koyalım. Sonra tekrar buraya dönmek üzere ikinci konuyu da ben hemen kısaca zikredeyim. Biz tek başına eğitimi dil eğitimi olarak görmüyoruz. Çok farklı eğitim alanları var ve biz bunların mümkün olan hepsine ulaşmaya çalışıyoruz ki kısa hemen bir örnek vereyim. Yaklaşık 3 yıl süren Balkanlarda önemli bir proje gerçekleştirdik. Ustadan Çırağa projesi. Türkiye'de yetişmiş, çok önemli başarılar elde etmiş ve kendini kanıtlamış, artık işinde uzman olmuş geleneksel sanatlarımızın bazı ustalarını alıp Balkan ülkelerindeki merkezlerimizin olduğu yerlere götürerek oradaki insanlara, özellikle genç nüfusa hitap edecek kurslar açtık. Bu kurslar sayesinde geleneksel sanatlarımızı hem tanıtma imkanı bulduk, hem bir zamanlar yaşatılmış olan ama artık unutulmuş olan bazı sanatları tekrar hatırlatma imkanı bulduk. Hem de bir nebze olsun oradaki gençlerin kendi hayatlarıyla ilgili, kariyerleriyle ilgili bir planlama yaparken böyle bir seçeneği de göz önüne almaları fırsatını onlara sunduk. Dolayısıyla bu da bir eğitimdi. Ama şimdi bir başka eğitim, yine yakın bir zamanda başlatacağımız olan İznik seramikleri diyebileceğimiz ve bize has olan, çok eşsiz olan bir değeri, yurt dışında güzel sanatlar fakültelerinde okuyan yahut bu konuda profesyonelleşmiş olan bir grup uzmanı Türkiye'ye getirerek anlatıp onlara atölye çalışmaları yapmak üzere ayrı bir çalışma içerisindeyiz. Dediğimiz gibi fotoğrafçılık sanatıyla ilgili eğitimler, sinema atölyeleriyle ilgili eğitimler, pek çok farklı alanda eğitim faaliyetleri yürütüyoruz ama baştaki konuya dönecek olursak tabii ki bizim bir numaralı önceliğimiz Türkçenin öğretimi. Bunun iki anlamda bizim için önemi var. Birincisi, zaten Türkçe konuşan ve Türk soylu olan yurt dışında yaşayan insanlara ulaşarak onların Türkçeyi unutmamalarını sağlamak, yeni nesillere Türkçe öğrenmeleri konusunda bir imkan sunmak, özellikle Avrupa'da yaşayan ve bizim ikinci, üçüncü nesil dediğimiz ve artık yavaş yavaş Türkçeyi kaybetmeye başlamış olan, böyle bir kendi dillerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan gençlere ulaşarak onların Türkçelerini canlı ve diri tutmalarına imkan sağlamak.
Bu noktada sanırım Saraybosna'da bir protokol imzaladınız. Türkçe seçmeli dil olarak gösterilmeye başladı.
Evet.
Başka ülkelerde de var mı bu çalışma?
Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. İlgili ülkelerin bakanlık temsilcileriyle görüşmeler yapıyoruz. Türkçenin seçmeli yabancı dil olmasıyla ilgili çok ciddi olarak çalıştığımız bir gerçek. Bunun en hızlı meyvelerini Bosna Hersek'te aldığımızı söyleyebilirim ama diğer Balkan ülkelerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu tabii ki önemli bir seçenek genç nesiller için. Yani müfredata girebilmiş olmak, çok konuşulan yaygın Avrupa dilleri arasında Türkçenin de yer almasını sağlamak. Bu bizim için önemli bir kapı. Onun dışında yurt dışındaki enstitülerimiz sürekli çok çeşitli seviyelerde Türkçe kursları veriyor. İsteyenler bu kurslara kayıt olarak Türkçelerini geliştirebiliyorlar. Hiç bilmeyenler sıfırdan öğrenebiliyorlar. Bununla ilgili bir başka aslında önemli hususiyet de biz bu eğitimlerden sonra uluslararası çapta bir dil tespit sınavı yapıyoruz.
Ona geçmeden önce şunu sormak istiyorum, o sınava geçmeden önce. O kurslara kimler katılıyor? Yani burada bir Türk vatandaşı ya da işte yabancı uyruklu olması önemli mi? Ya da hangi amaçlarla müracaat ediyor onlar?
Burada aslında çok çeşitli amaçlarla karşı karşıya kalıyoruz ve bu da bizi aslında memnun ediyor. Şu bir gerçek ki son 10 yılda Türkiye'nin gelişmesi, Türkiye'nin yurt dışında edindiği tecrübe ve kendi imajını pekiştirmesi aynı zamanda bu doğrudan biliyorsunuz ticarete ve uluslararası ilişkilere de yansıyan bir gerçek.
Aslında şöyle yani hani ekonomik olarak güçlü ve baskın bir ülkenin yani nasıl ki şu an için yani yasayamayacağımız İngilizce bir dünya dili, ticaret dili deniliyorsa bu neden yani ekonomik güçle ilgili bir şey yani ya da işte kültürel baskınlıkla ilgili bir şey. Eğer ki bir devlet ekonomik anlamda bir güçlülük, kültürel anlamda ya da uluslararası bir saygınlığı varsa ona da bir gerek kültüründe gerekse dilinde bir rağbet görecektir. Mesela Osmanlı döneminde nasıl ki işte Avrupa'da fes giyiliyormuş ya da Afrika'da. Yani buna benzer bir şey değil mi bu sizin
elbette,
söylediğiniz?
Elbette. Kesinlikle kültür ve dil bahsettiğiniz gibi ekonomik gelişmeyle koşut olarak ilerleyen kavramlar. Dolayısıyla sizin ticaretiniz, sizin ekonominiz ne kadar güçlüyse, ne kadar ticaret hacminiz yüksekse sizin dilinize olan ilgi de o kadar fazla oluyor.
Evet.
Çünkü kesinlikle dil ticaretle ilişkili. Birbirinden ayrılamaz gerçekler. Tabii işin sanatsal boyutu, işin kültürel boyutu yadsınamaz. Ancak bizim gördüğümüz çok farklı alanlar içinde Türkiye ile ticaret yapan firmalar yahut Türk firmalarının yurt dışındaki temsilcilikleri gibi önemli kuruluşların hepsinin çalışanlarının Türkçe öğrenmek için bir çabaları, bir gayretleri var.
Çok güzel.
Bunun artması da bizim aslında yurt dışındaki etkimizin nasıl arttığını da bize çok somut olarak veren bir gösterge. Ama bunun ötesinde tabii çok farklı dediğim gibi niyetlerle Türkçe öğrenen insanlarla da karşılaşıyoruz. Ve bunlar arasında en çok karşımıza çıkan da ilginçtir. Türk dizilerini orijinal dilden izleme isteği.
Bu çok ilginç ama değil mi?
Evet,
işte bu kültürel baskınlık dediğimiz aslında bu oluyor değil mi?
Elbette, elbette. Yakın zamanda yapılmış bir araştırma var, bağımsız bir araştırma. Bu uluslararası yayınlarda da çıktı. Türkiye biliyorsunuz yurt dışına Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok dizi film ihraç eden ikinci ülke oldu.
Evet.
Bu hem kültürel değer anlamında önemli bir gelişme hem de dil yaygınlaşması açısından çok önemli bir ilgi. Çünkü dil ve kültür bir gelişmişliğin sembolü de olabilir, az gelişmişliğin de sembolü olabilir. Siz taşıdığınız kimliği ne kadar güçlü taşıyorsanız, arkanızda sizi ülkeniz ne kadar güçlü bir imaja sahipse, diliniz ve kültürünüz de o kadar çok ilgi görüyor, rağbet görüyor ve saygı görüyor. Dolayısıyla Türkçe'ye olan ilginin ve saygının artması, Türkiye'nin aslında gelişmesinin ve gücünün artmasını çok
bir göstergesi.
Evet. Bu ikisi birbiriyle yan yana gidiyor diyebiliriz.
Ve şunu da söylemek gerekiyor Sayın Turna. Çünkü televizyonlar ya da filmler, diziler gerçekten dil öğrenmede oldukça etkili. Şunu biliyoruz ki birçok insan kursa gitmeden sadece dizi izleyerek, film izleyerek ya da müzik dinleyerek ben işte ikinci bir dili öğrendim diyebiliyorlar. Bu da aslında Türkiye'nin bu dizi ihracatı da Türkçenin ve Türk kültürünün yaygınlaşması açısından oldukça önemli.
Elbette, elbette. Dediğim gibi çok farklı şartlarda yaşayan insanlar, çok farklı amaçları olan insanlar, çok farklı toplumlardan ve dillerden ve dinlerden olan insanlar Türkçe öğrenmek istediklerinde birincil olarak kendilerine bir iş kapısı bulabilme yolunu açacak bir dil olarak görmelerinden dolayı ki bu doğrudan doğruya Türkiye'nin gücüyle alakalı.
Dolayısıyla
şey.
Bu kurslara isteyen, arzu eden herkes katılabiliyor.
Elbette.
Biraz önce
farklı yaş gruplarında yani çocuk grupları da var, yetişkin grupları var, mesleki Türkçe öğrenmek isteyenler de var. Gazetecilik olabilir, bunlardan bir tanesi ticari Türkçe olabilir. Bu tür kursların hepsini açıyoruz talep olduğu sürece ve bu insanların da kendi ülkelerinde Türkçe öğrenme sayesinde iş bulma avantajlarının arttığını görüyoruz.
Peki talep karşılığında mı yapıyorsunuz yoksa Almanya gibi vatandaşlarımızın çok olduğu yerlerde siz kendiniz mi açıyorsunuz bu tür yerleri?
Biz kültür merkezlerimizi açtığımız her yerde doğrudan Türkçe kursları da açıyoruz. Fiziki şartlar buna uygunsa kendi binamızda, fiziki şartlar uygun değilse başka kurumlarla ortaklık yaparak muhakkak Türkçe kursları açmaya çalışıyoruz. Bahsettiğiniz Almanya gibi Türk nüfusun çok olduğu yerlerde farklı bir yöntem uygulamak gerekiyor. Şu açıdan farklı bir yöntem uygulamak gerekiyor. Uzmanların yabancılar için Türkçe dediği ya da o dili ana dili olarak konuşmayanlar için öğretilmesi metoduyla ana dili Türkçe olanlara Türkçe öğretilmesi arasındaki metot farklı. Dolayısıyla her iki grup için farklı metotlar, farklı müfredatlar uygulamak gerekiyor. Hatta biz yakın zamanda farklı diller içinde mesela Saraybosna'daki merkezimiz içinde kullanılmak üzere o bölgede o dili kullanan insanlar için ayrı bir metot geliştirdik. Farklı diller için mesela Arapça konuşanlar için Türkçe hangi yöntemlerle nasıl daha kolay öğretilir? Bunun araştırmasını yapıp ayrı bir müfredat, ayrı bir eğitim materyali geliştirdik.
Yani o dilin mantalitesine göre mi bir
hem
altyapı
o dilin mantalitesine göre tabii burada sadece dilin tekniği ve dil metodolojisinin ötesinde başka ilginç kültürel ihtiyaçlar ve gereklilikler de ortaya çıkıyor. Yani bir dil öğretim kitabında bir ülkede var olan hassasiyetleri dikkate alarak onun içeriğini oluşturmanız gerekiyor.
Evet.
Eğer o ülkenin hassasiyetlerini göz ardı eden, dikkat etmeyen bir içerikte bir yayınla ortaya çıkarsanız öğrencilerinizden tepki alırsınız.
Öğrenme konusunda orada bir sıkıntı olacaktır.
Dolayısıyla dil öğretimi sadece aslında bir teknik bir iş değil. Aynı zamanda kültürel hassasiyet ve dikkat de gerektiren bir iş. Çünkü okutmanlarımız bizim buradan görevlendirdiğimiz ki okutmanlarımız için ayrı bir eğitim programımız var. Yani biz Türkçe okutmanlığı yapabilecek nitelikte olan uzmanları görevlendirirken onları önce bir yabancılara Türkçe eğitimi öğretimi konusunda bir eğitimden geçiriyoruz. Çünkü ikisi farklı şeyler bahsettiğim gibi. Bu sertifikayı aldıktan sonra görevlendirme yapıp yurt dışına gönderiyoruz.
Yani onların özel bir eğitim
özel
ya da bir
eğitim
bilgilendirme.
Var. Çünkü Türkçeyi herhangi bir Türkiye öğretmekle Türkçeyi Türk olmayan birisine öğretmek çok farklı şeyler. Dediğim gibi bunun dil teknikleri açısından farkı var ama öte yandan kültürel hassasiyetler. Yani hangi ifadeleri kullanmanız gerekir, hangi hassasiyetlere dikkat etmeniz gerekir, gittiğiniz ülkede nelere dikkat etmeniz gerekir, onların kültürel değerlerine ne tür yaklaşım göstermeniz gerekir, nelere saygı göstermeniz gerekir, bunları bilerek gitmesi gerekiyor okutmanın.
Yeterlik sınavının sonucunu getirmedik.
Evet,
onu
az
bir
önce bahsetmiştik.
Evet,
Türkçe yeterlik sınavı her yıl belirli periyotlarla yurt dışındaki merkezlerimizde yapılıyor. Bu sınava gerek bizim enstitülerimizde öğrenci olanlar katılabiliyor, gerekse Türkçe seviyesini öğrenmek isteyen dışarıdan adaylar da katılabiliyor. Daha sonra bu sınavlar bizim merkezimizdeki uzmanlar tarafından değerleniyor, sonuçlar açıklanıyor ve tıpkı dünya üzerindeki benzerleri gibi diğer dil sınavları, yaygın dil sınavları gibi bir sertifikasyona tabi tutuluyor. Bunun şöyle bir önemi ve avantajı var. Bu dil sınavında belirli bir seviyede başarı göstermiş olan öğrenciler Türkiye'de üniversite okumaya geldiklerinde Türkçe eğitiminden muaf olabiliyorlar.
Yani hazırlığı aldıkları, atlamış gibi.
Evet, aldıkları nota göre.
Akademik çalışma yapabilir ya da eğitim alabilir.
Evet, evet. Aldıkları nota göre Türkçe eğitiminden muaf olarak doğrudan branş derslerine başlama imkanına sahipler. Dolayısıyla bu da aslında kültürel diplomasinin ikinci ayağı diyebiliriz. Hem sizin kendi kültürünüzü ve dilinizi bulunduğunuz ülkede tanıtmak. İkincisi de güçlü bir kültür, dil ve arkasında ülke imajıyla kendi ülkenizin üniversitelerini ve eğitim sektörüne yurt dışından öğrenci çekebilmek.
Aslında bu çok önemli çünkü şu an için mesela bazı ülkelerde yani ekonomik anlamda gelir getiren sektörlerden bir tanesi eğitim ve dil eğitimi. Evet. Şimdi ve yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin sizin ülkenizde eğitim alması ekonomik anlamda çok ciddi bir katkısı var. Yani siz bu şekilde aslında hazırlığı okudum, Türkçeyi öğrendim. Ardından neden olmasın Türkiye'deki işte şu A üniversitesinde ya da B üniversitesinde işte bir tıp fakültesini ya da bir ziraat fakültesini ya da herhangi bir bölümü okuyabilirim fikrinin beyinlerinde herhalde bir ışık şeklinde yanmasına sebep
elbette,
olacaktır
elbette.
Değil mi?
Bu yine tabii ki bahsettiğim gibi Türkiye'nin gücünün, Türkiye'nin etki alanının genişlemesiyle paralel olarak ilerleyen bir süreç. Türkçe öğrenen bir öğrenci üniversite seviyesinde, üniversite yaşı gelmişse, hele ki Türkiye'ye yakın bir coğrafyada yaşıyorsa Türk üniversitesinde okumayı isteyecek ve geldiği zaman da ister ülkesine dönsün, ister başka bir ülkeye gitsin, ister Türkiye'de kalsın, hayatını iyi bir şekilde devam ettirebilecek şartlara sahip olacağını bilerek zaten bu yola giriyor.
Evet.
Bunun tabii sadece bir üniversite eğitimi ve üniversite eğitimi sonucunda ülkeye bir ekonomik katkısı olacak,
ne olacak? Başka
demek bence
artıları
yeterli
var mı?
Olmaz. Tabii ki, çünkü her halükarda ülkenize sizi hiç bilmeyen, sizi hiç tanımayan bir insanın gelmesi, gençlik yıllarını sizin ülkenizde geçirmesi, sizin ülkenizdeki insanlarla, kendi okulundaki, sınıfındaki insanlarla arkadaş olması, ömür boyu sürecek dostluklar ve bağlantılar kurması ve hayatı boyunca sizin ülkenize teknik tabiriyle müzahir olarak hayatını sürdürmesi söz konusu olacak ki bu doğrudan doğruya aslında kültürel diplomasinin en büyük başarılarından biri
kesinlikle
olacaktır.
Kesinlikle zincirleme bir
faydalı. Kendi ülkesine
bir
döndüğünde, belirli bir mevkiye geldiğinde daima sizi seven, size gönülden bağlı, sizin gönüllü elçiliğinizi yapacak insanlar kazanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla evet, üniversite eğitimi de o açıdan çok önemli.
Kesinlikle çok önemli. Evet değerli dinleyenler, süremizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki programda Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmalarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün dil ağırlıklı çalışmalarına biraz yer vermeye çalıştık. Önümüzdeki programda inşallah diğer projelerini de paylaşacağız. Stüdyo konuğumuz Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat ve Projeler Müdürü Sayın Babür Turna bizlerle birlikteydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tekrar önümüzdeki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Gönül Köprüsü kurumlarımız.
Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.